İkinci ayrım. Sayfa 17. Kur'an ve kılıç. Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Tarih sahnesinde Türkler. Milattan önce 318'den itibaren ilk defa doğrudan Hunları ifade eden Hısiyung Nul ifadesi geçmektedir ki bunun Hunları kastettiği artık kesinlik kazanmıştır. Milattan sonra 311'de Soğut Çağ'da bir belgede geçen Hun ifadesinde de Hısiyung Nul'lar işaret edilmişti. Bununla birlikte Hunların bilinen ilk hakanı Çin kaynaklarında Tuman diye telaffuz edilen Tuman'dır. Milattan önce 221, milattan önce 209. Bu isim Oğuz Kağan destanında Kayı Han'ın babası şeklinde geçmektedir. Şüphesiz Hunların en güçlü hükümdarı Moto veya Mete Bahadır idi. Mete veya Bahadır zamanında ülkenin sınırları Kore'den Çin Seddi'ne, Tibet'ten Baykal Gölü ve Aral Gölü'ne kadar uzanıyordu. O Çin hükümdarına gönderdiği bir mektubunda kendisinin en az 26 kavmin hakanı olduğunu bildirmişti. Üstelik milattan önce 199'da Çin'i ağır bir mağlubiyete uğratmıştı. Çin üzerindeki etkisi o kadar büyüktü ki milattan önce 192'de kendisine evlenmesi için gönderilen Çinli prenses ile evlenmek yerine doğrudan imparatoriçeye evlenme teklif etmiş, ben sazlıklar arasında doğup sığır ve at topraklarının vahşi bozkırlarında büyütülmüş yalnız dul bir hakanım. Çin'e seyahat etmek özlemiyle çok defa sınır bölgelerine gelmişimdir. Zat-ı şahaneleri de yalnız yaşam süren dul bir hükümdardır. İkimiz de zevklerimizden mahrum yaşam sürmekte olup kendimizi eğlendirme imkanımız yoktur. Ümidim ikimizin birbirimizde olanları olmayan eksikliklerimiz için değiş tokuş etmemizdir diye yazmıştı. İmparatoriçe ona, yaşım ilerlemiş ve gücüm zayıflamaktadır, saçlarım ve dişlerim dökülmekte, düzgün ve dengeli bir şekilde dahi yürüyememekteyim. Shan Yu veya Motu herhalde çok abartılmış haberler duymuş olmalı. Ben kendisini bu kadar alçaltmasına layık değilim diye cevap verince, Mete veya Bahadır bütün isteklerinden vazgeçmişti. Ne var ki Mete veya Bahadır'ın milattan önce 174'te ölümünden sonra Hunlar bir süre daha kuvvetlerini muhafaza ettiler. Mete veya Bahadır'ın ölümünden 120 yıl sonra tahta geçen Hohanye'nin Çin yanlısı politikalarına karşı çıkan kardeşi Çiğ Çin'in müdahale etmesi üzerine devlet önce Doğu Batı şeklinde ikiye ayrıldı. Milattan sonra 48'de ise bu defa Güney-Kuzey şeklinde bölündü. Bütün bunlara rağmen Hun devleti varlığını milattan sonra 216 yılına kadar devam ettirdi. Nihayet Çin hakimiyetine girdi. Buna paralel olarak Geniş Asya bozkırlarında yeni bir güç belirmeye başladı. Juan-Juanlar. Bu yeni grubun hakimiyeti yaklaşık 300 yıl sürse de Türklerin tamamını zapturapt altında tutamadılar. Juan-Juan hakimiyetine girmeyen bazı topluluklar Çin'e gidip yerleşmeler kurarken bazıları ise Avrupa'ya veya Hindistan'a doğru aktılar. Hun İmparatorluğu'nun batı ucunda Hazar Denizi'nin kuzeyinde yer alan Türkler Balamir'in liderliğinde milattan sonra 370'ten itibaren batıya doğru hareketlenmeye başladı. Onların başlattığı bu hareket zincirleme bir etki yaratıp Karadeniz'in kuzey bozkırlarında yer alan barbar kavimlerin daha batıya yürümelerine sebep oldu. Bu yeni güç hakimiyeti altına aldığı kavimlerle birlikte Orta Avrupa'ya yerleşti. Özellikle Atilla 434 ile 453 döneminde Roma İmparatorluğu'na ağır darbeler vurdu. Ne var ki bu da Atilla'nın vakitsiz ölümüyle birlikte hızla dağıldı. 5. yüzyılın başlarında bir başka Türk topluluğu ise Issık Göl civarını terk ederek Mavera-ün Nehir, Toharistan ve Kuzey Hindistan bölgesine geldi. Bunlara Eftalit veya Akun deniliyordu. Bulundukları bölge itibarıyla İran'a komşu olan Akunlar zaman zaman İran'ın iç siyasetinde de etkili oluyorlar, bazı askeri yardımlarda bulunuyorlardı. Örneğin 480'de İran'da patlak veren Mazdek isyanının bastırılması Akhunların desteği sayesinde olmuştu. Diğer taraftan Hindistan içlerine doğru ilerleyen Akhunlar 510 yılında İndus Vadisi'ne kadar ilerlemişlerdi. Kuzey Hindistan ve Afganistan'a hakim olan Akhunlar, Göktürk Devleti'nin yükselişi sırasında zaman zaman onlarla çekişme halinde olmuşlardı. Akhunlar, Göktürk-Sasani İttifakı ile 562'de yıkıldı. Akhunların çoğu Hindistan'da hızla yerleşti. Bununla birlikte bazı Akhun bakiyeler Mavera, Ünnehir ve Toharistan'da ellerinde tuttukları Buhara, Semerkant gibi şehirlerde idarelerini devam ettirdiler. 385 yılında başka bir Hun topluluğu da Çin'e girdi. Tai şehrine hakim olarak yaklaşık 150 yıl süren bir hakimiyet dönemi başlattılar. 385 ile 550 arasında. Bunlara Tabgaç veya Topa deniliyordu. Ne var ki Tabgaçlar yerleşiklerin dini olan Budizm ve Konfüçyalizm tesirinde kalmaya başladılar. Dahası devlet memuriyetlerinde çok sayıda yerli unsur kullanmaya başlamaları yüzünden hızla Çinlileştiler. Juanjuan sahasında demircilikle meşgul olduğu anlatılan Göktürklere dair ilk haberler 542 yılında görülmeye başlamıştı. Bu tarihte kalabalık bir Göktürk grubu Çin'e akın düzenlemişti. Ama onların asıl varlığı 552 yılında Juanjuanlara karşı kazandıkları zaferle kendisini gösterdi. İlginç bir tesadüf eseri olarak Juanjuan hakimiyetinde olan ve Tölesler diye anılan diğer Türk boyları da Juanjuanlara karşı isyan hazırlığındaydılar. Bumin önce Töleslerle savaşarak onları kendisine bağladı. Daha sonra Juanjuanlara ağır bir darbe vurdu. Bu sıralarda Çin topraklarının kuzeyinde yer alan Kuzey Çi Devleti, ülkeyi korumak için giriştiği uzun duvarın yapımına, yıkılan yerlerin tamirine devam ediyordu. Öyle ki 556 yılına gelindiğinde neredeyse 1700 kilometrelik bir sedde ulaşılmıştı. Göktürkler ya da Köktürkler. Bumin Kağan'ın ölümünden sonra 553'te Göktürkler Mukan Kağan'ın idaresinde genişlemeye devam ettiler. 20 yıla yakın Kağanlığı döneminde ülkenin sınırlarını Kerulen Irmağı'ndan Ural Dağları'na kadar genişletti. Kuzey Çin'deki Çi ve Chu devletleriyle ilişkilerini geliştirmişti. Onun ölümünden sonra yerine kardeşi Taspar Kağan oldu. Ülkesinin sınırlarını son derece genişlemiş olmasından dolayı yönetimde yeni bir düzenleme yaptı. Ülkenin doğusuna ve batısına iki yeğenini Küçük Kağan olarak tayin etti. İstemi Yabgu ise 552'den beri Türkistan bölgesini idare ediyordu. Böylece Taspar hepsinin üzerinde olarak Kağanlar Kağanı mertebesine yükseliyordu. Yüz binlerce askeri vardı ve dilediği yeri ele geçirebilecek kudrete ulaşmıştı. İstemi Yabgu'ya gelince o Göktürk Devleti'nin batı sahasının kudretli Yabgu'suydu. Onun Yabgu unvanını taşıması devletin batı kanadını yönetiyor olmasındandı. Bu küçük ayrıntı onun doğu ya da merkezde bulunan Kağan'a bağlılığının bir göstergesiydi ve geniş Asya bozkırlarına hakim olan Türk devletlerinde ülkeyi daha kolay yönetebilmek için geliştirilmiş bir yönetim biçimiydi. Yabgu yarı bağımsızdı, güçlü ordular bulunduruyor, ülke topraklarını genişletmek için akınlar yapıyor ve savunmayı sağlıyordu. İstemi Yabgu, kızını Sasani İmparatoru Anuşirvan ile evlendirmek suretiyle güçlü bir ittifak meydana getirdi. Bu sayede Akhunların Toharistan'daki hakimiyetine son verdi ve Akhun ülkesi Göktürkler ile Sasaniler arasında paylaşıldı. Böylece Göktürk ülkesi İran ile sınır komşusu oldu. Bununla birlikte İstemi Yabgu'nun asıl niyeti İpek yoluna büsbütün hakim olmak ve ticari faaliyetleri kontrol etmekti. Soğudluların tavsiyesine uyarak Sasanilere karşı Bizans ile ittifak kurmayı da ihmal etmedi. 567'de Bizans sarayına gönderilen Türk elçiler İmparator 2. Justinus'u çok heyecanlandırmıştı. Çünkü ilk defa tanımadığı bir ülkeden, üstelik kadim düşmanına karşı ittifak teklif eden bir mektup almıştı. Bundan 2 yıl sonra 569'da Bizans elçisi Zamerkos İstemi Yapkun'un huzuruna gelmiş, nihayet Bizans-Göktürk ittifakı kurulmuştu. Hazreti Muhammed'in doğduğu yıl Sasani Bizans Savaşı başlamıştı ve Türk orduları Kafkaslar üzerinden Azerbaycan'a kadar ulaşmıştı. Ne var ki Bizans'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi yüzünden ittifak uzun ömürlü olmadı. Öte yandan Hazreti Muhammed'in doğduğu günlerde Sasanilerin Nuşirevan idaresinde Yemen'e düzenledikleri sefere Türklerin de iştirak ettiğine dair rivayetlerin bulunması İstemi Yapgu ile Nuşirevan'ın hısımlık bağının bir neticesi olmalıdır. Kapıdaki Budizm. Batıda olaylar hızlı bir gelişme gösterirken doğuda ya da merkezdeki Göktürklerin büyük kağanı Taspar, ülkesini Çin gibi medeni ve bayındır bir ülke haline getirmenin yollarını arıyordu. Ne var ki o gelişmişliğin temelinde dini düşüncenin rol oynadığına inanıyordu. Bu yüzden Çin'i taklit etmek arzusuyla Budizm'e eğilim gösterdi. Büyük bir Budist tapınağı inşa ettirdiği gibi Budizm'i anlatan bazı kutsal kitapları Türkçe'ye tercüme ettirdi. 575. Bu eserler Göktürk alfabesi ile kaleme alınmış olmalıdır. Her ne kadar okuma yazma bilgisinin nesilden nesile nasıl aktarıldığı konusunda yeterli bir bilgiye sahip değilsek de bahsedilen dönemde Türkler arasında Göktürk alfabesinin kullanıldığı vakadır. Nitekim Türkçe'ye tercüme edilen Budist metinlerinden sadece 9. yüzyılda kaleme alındığı anlaşılan Irk Bitig adlı bir fal kitabı günümüze kadar ulaşmıştır ki bu da Göktürk alfabesinin kağıda yazılmış şekliyle karşımıza çıkışının nadir örneklerinden biridir. Budizm M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkmıştı. Nepal'de bir kabile reisinin oğlu olarak 563'te dünyaya gelen Siddhartha Gautama henüz 29 yaşındayken bir keşişten etkilenerek eğlencelerle dolu geçen hayatını terk edip gerçek hayat arayışına girdi. 6 yıl boyunca derviş hayatı yaşadı. Kendisini toplumdan soyutlayarak her türlü arzu ve isteklerini kırmaya çalıştı. Çile yollarını denedi. Bu sürenin sonunda aydınlanma ve bilgelik noktasına ulaştığında aşırı zevk ve eğlenceye düşkünlük ile aşırı zühdün insanı gerçeğe eriştirmediği ve acı verdiği sonucuna vardı. Ganj nehrinin kenarında Bodhi denilen bir ağacın altında züht halindeyken gerçeğe ulaştığını fark etti. Temelde aşırılıkları reddeden bir felsefe geliştirdi. Ona göre insan ile gerçek arasında ızdıraplı bir yol bulunuyordu. Bu kötümser anlayış felsefenin merkezi noktasında duruyordu ve bundan kurtulup gerçeğe erişmek için her türlü arzu ve ihtirastan sıyrılmayı öneriyordu. Ölüm ve yeniden doğuş arasında sürekli tekrarlanan, yani reenkarnasyondan, bu ızdıraplı yolculuğun nihai noktası ise nirvanadır. Bundan sonra dünyaya yeniden gelip ızdırap çekmek yoktur ve ruh hürriyetine kavuşur. Ruhun nirvana'ya ulaşması için takip edilmesi gereken 8 dilimli yol ise doğru söz, doğru davranış, doğru geçim, doğru muhakeme, doğru murakabe, doğru anlayış, doğru düşünce ve doğru niyetten oluşmaktadır. Buddha felsefesinde yaratıcı tanrı kavramına yer vermedi ama tanrıyı da büsbütün inkar etmedi. Buda 40 yıl boyunca vaazlar vermek suretiyle düşüncesini yaydı. Kendisine bağlanan ve yolunu izleyen keşişleri dünyanın her tarafına yayılmak ve felsefesini anlatmakla görevlendirdi. Onun M.Ö. 483'te ölümünden sonra Budizm yayılmaya devam etti. Bununla birlikte Buda'nın vaazları neredeyse 400 yıl boyunca sadece şifahi olarak tekrarlandı. Budist keşişler Buda'ya ait olduğunu savundukları sözleri kitaplaştırdılar. Ortaya çıkan ihtilafları ise zaman zaman konsiller toplamak suretiyle gidermeye çalıştılar. Budizm M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Asya'da yayılmaya başladı. Bunda İpek yolunun büyük etkisi oldu. Çin, Türkistan, İran ve hatta Suriye'ye kadar Budist tesirlerin görülmesi ticaret yolu sayesinde oldu. Budist keşişlerin Türk dünyasını sıklıkla ziyaretleri de bu yayılmanın bir sonucuydu. İlginçtir ki Türk hükümdarlar kendilerini ziyaret eden her dinden misyonerlere karşı ilgi göstermekten geri durmamışlardı. Ancak her halükarda toplumun genelini etki altına alacak yeni bir dini akım hiçbir zaman etkisini göstermemişti. Türk ülkesinin Budistlerin sık uğrak yeri olması onların sadece Budizme olan ilgisinden kaynaklanmıyordu. Asya'nın en büyük siyasal ve askeri gücünün bu dine girmesini yaratacağı etki şüphesiz Budist rahiplerin en büyük hayaliydi. Ne var ki bütün bu gayretleri hatta Türk kağanlarının eğilimlerine rağmen Budizm beklenen etkiyi hiçbir zaman yaratamıyordu. Taspar Kağan'ın Budist tapınağını yaptırdığı yılın ertesinde İstemi Yabgu vefat etti ve yerine oğlu Tardu geçti. 576. İşte tam bu sırada Göktürklerle bozulan ittifakı yeniden düzeltmek amacıyla Bizans'tan elçiler geldi. Onları karşılayan Türk Şad adlı bey, kadim düşmanları olan Avarlara Bizans'ın kucak açması ve verdikleri sözlerde durmayışları yüzünden elçiyi şiddetle azarlamış, iki elinin parmaklarını ağzına sokarak "On diliniz var ama hileniz birdir" diye bağırmıştı. Türk Şad, Göktürklerin Kafkasların sarp ve aşılmaz yollarına boşuna sürüldüğünü, kendilerinin Dinyeper, Tuna ve Meriç nehirlerinin aktığı yerleri de çok iyi bildiklerini, doğudan batıya bütün kavimlerin efendilerinin kendileri olduğunu söylemeyi de ihmal etmemişti. Bu sözler aslında bir meydan okuma değil, gerçeğin kendisiydi. Nitekim Türkler az bir zaman sonra Kırım'a kadar olan yerleri ele geçirdiler. Hazreti Muhammed. Bu sıralarda Hazreti Muhammed henüz 6-7 yaşlarındaydı. Hazreti Muhammed'in çocukluk yılları onun gelecekte insanlığın kaderini etkileyeceğini çoktan göstermişti. Geniş sezgileri, dürüstlüğü ve emin oluşu Mekke ahalisi tarafından fark ediliyordu. Mekke, Arabistan Yarımadası'nın önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Ahali putperestti ve Hazreti İbrahim tarafından inşa edilmiş olan Kabe, putperestlerin önemli ziyaretgahlarından biriydi. Tanrıların ya da tanrıçaların sembolize edildiği irili ufaklı putların bir bölümü Kabe'de muhafaza ediliyordu. Bunların en meşhurları Lat, yani kader ve kısmet tanrıçası, Menat, kader tanrıçası, Uzza, bereket tanrıçası ve Hübel, büyük tanrıydı. Bununla birlikte bütün tanrıların üzerinde yer alanı işaret etmek amacıyla el-ilah kavramı gelişmişti. Hazreti Muhammed henüz 11 yaşındayken Arabistan'a binlerce kilometre ötede Ötüken'de derin bir yas vardı. Çünkü Göktürk Kağan'ı Taspar vefat etmişti 581. Fakat her şey sadece bununla sınırlı değildi. Taspar Kağan'ın kendi oğlu yerine Mukan Kağan'ın büyük oğlunu veliaht göstermesi, Türk ülkesinde bir süre taht tartışmalarının doğmasına yol açtı. Yine de devlet derin bir sarsıntıya düşmeden sorun kısa zamanda çözüldü. Kağanlık yeniden Taspar'ın oğluna verildi. Hazreti Muhammed'in İslam'ı tebliğe başladığı ve müşriklerle mücadeleye giriştiği sıralarda, yani 610'da, Göktürklerin sınırları Baykal Gölü'nden Kırım'a, Sibirya bozkırlarından Maveraün Nehir ve İpek yoluna kadar uzanıyordu. Türklerin Kağan'ı İlik Kağan Ötüken'de oturuyordu ve Çin ile mücadele ediyordu. O yıl Hazreti Muhammed için çetin mücadele yıllarının başlangıcıydı esasında. İslam yeni bir din olarak ortaya çıkmıştı ve başta Mekkeli müşrikler olmak üzere etraftaki yerleşim yerlerinde yaşayan putperestler için büyük bir düşman olarak görülmekteydi. Hazreti Muhammed'in naklettiklerinin ve çağrısının Tanrı sözü olduğuna ilk inananlar arasında İslam tarihinin etkili isimleri haline gelecek olan Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi isimler de vardı. Ne var ki Mekke'de geçen zaman oldukça yavaştı ve yeni din gelişme göstermekte oldukça zorluk çekiyordu. 12 yıllık süre zarfında İslamiyet'i seçen aileler veya aile fertleri arasında belirgin bir azlık söz konusuydu. Üstelik onlar bizzat akrabalarının yüksek tehdidi altında hayatlarını sürdürmek zorunda kalmışlardı. Müslümanlar için bir başka beldeye, örneğin Yesrib'e, yani sonradan Medine'ye göç etmek öncelikle bir güvenlik meselesi haline gelmişti. Bu yolla hiç olmasa hemşerileri veya akrabalarının ticari ambargolarından ve tehditlerinden kurtulmuş olacaklardı. Çünkü Medine, Mekke'ye nazaran hiç olmasa daha hoşgörülü bir dini ortama sahipti ve en azından Müslümanların varlığını kabul etmiş görünüyorlardı. Öyle ki bazı Medineli aileler hicretten çok önceleri Müslümanları şehirlerine davet etmişlerdi. Bu düşünceyle gizli veya açık yollarla Yesrib'e doğru yola çıkıldığında müşrikler Hazreti Muhammed'i öldürmeye çoktan karar vermişlerdi. Onun evini kuşattıklarında hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü Hazreti Muhammed düşmanlarını bir süre oyalaması için yatağına Hazreti Ali'yi bırakmış, Hazreti Ebu Bekir'i kendisine yoldaş ederek gizlice evden ayrılmıştı. İlginçtir ki Yesribliler henüz Müslüman olmadıkları halde Hazreti Muhammed'i büyük bir coşkuyla karşıladılar. Bu gelişme sadece Müslümanlara rahat bir nefes aldırmadı, aynı zamanda İslamiyet'in yayılması için yeni bir alan açıldı ve bundan sonraki süreçte müşriklerin engelleme çabaları hiçbir sonuç vermedi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.